Üçüncü mesele olan üçüncü risale. Şu mesele umum ihvanımın ekseri lisan-ı hal ile ve bir kısmının lisan-ı kal ile ettikleri umumi bir sualin has ve hususi ve mahremce bir cevabıdır. Sual: senin ziyaretine gelen herkese diyorsun ki benim şahsımdan bir himmet beklemeyiniz ve şahsımı mübarek tanımayınız. Ben makam sahibi değilim. Adi bir neferin müşir makamının evamirini tebliğ gibi ben de manevi bir müşiriyet makamının evamirini tebliğ ediyorum. Hem müflis bir adamın gayet kıymettar ve zengin elmas ve mücevherat dükkanının dellalı olduğu gibi ben dahi mukaddes ve Kur'ani bir dükkanın dellalıyım diyorsun. Halbuki aklımız ilme muhtaç olduğu gibi kalbimiz dahi bir feyiz ister, ruhumuz bir nur ister ve hakeza. Çok cihetle çok şeyler istiyoruz. Seni hacatımıza yarayacak adam zannedip senin ziyaretine geliyoruz. Bize alimden ziyade bir sahibi velayet, sahibi himmet ve sahibi kemalat lazım. Eğer hakikat-ı hal dediğin gibi ise ziyaretinize yanlış geldik. Lisan-ı halleri diyor. El cevap: beş noktayı dinleyiniz, sonra düşününüz. Ziyaretiniz beyhude mi yoksa faydalı midir? O vakit hükmediniz. Birinci nokta: nasıl ki bir padişahın adi bir hizmetkârı ve biçare bir neferi padişah namına feriklere, paşalara hedayâ-i şahanesini ve nişanlarını veriyor, onları minnettar ediyor. Eğer ferikler ve müşirler bu adi nefere neden tenezzül edip elinden ihsan ve nişanları alıyoruz deseler, mağrurane bir divaneliktir. Eğer o nefer dahi vazifesinin haricinde müşire kıyam etmezse, kendini ondan yüksek görse, eblehcesine bir divaneliktir. Hem eğer o memnun olan feriklerden birisi, müteşekkirane o neferin kulübeciğine tenezzülen misafir gitse, kuru ekmekten başka bulmayan o nefer mahcup kalmamak için, o hali gören ve bilen padişah, elbette o neferini mahcup etmemek için, matbah-ı şahaneden, sadık hizmetkârının muhterem misafirine tabla gönderir, öyle de Kur'an-ı Hakîm'in sadık bir hizmetkârı ne kadar adi olursa olsun Kur'an namına en büyük insanlara emirlerini çekinmeyerek tebliğ eder ve en zengin ruhlu olanlara Kur'an'ın âli elmaslarını yalvararak mütezellilane değil belki müftehirane ve müstaniyane satar. Onlar ne kadar büyük olursa olsun o adi hizmetkara vazife başındayken tekebbür edemezler ve o hizmetkar dahi onların ona müracaatında kendine medarı gurur bulamaz ve haddinden tecavüz etmez. Eğer o hazine-i kutsiyenin müşterileri içinde bazıları o biçare hizmetkara velayet nazarıyla baksalar ve büyük tanısalar, elbette hakikat-ı Kur'aniyenin merhamet-i kutsiyesi şanındandır ki o hizmetkarını mahcup etmemek için hazine-i hassa-i ilahiyeden o hizmetkarın hiç haberi ve medhali olmadan onlara medet versin ve himmet ederek feyizdar etsin. İkinci nokta: İmam-ı Rabbani ve Müceddid-i Elfisani Ahmed-i Faruki radıyallahu an demiş: hakaiki imaniyeden bir tek meselenin inkişafı ve vuzuhu benim indimde binler ezvak ve keramata müreccahtır. Hem bütün tarikatların gayesi ve neticesi hakaiki imaniyenin inkişafı ve vuzuhudur. Madem şöyle bir tarikat kahramanı böyle hükmediyor, elbette hakaiki imaniyeyi kemal-i vuzuh ile beyan eden ve esrar-ı Kur'aniyeden tereşüh eden sözler velayetten matlub olan neticeleri verebilirler. Üçüncü nokta: bundan 11 sene evvel eski Said'in gafil kafasına müthiş tokatlar indi. El-mevtu hakkun kaziyesini düşündü. Kendini bataklık çamurunda gördü. Medet istedi, bir yol aradı, bir halaskar taharri etti. Gördü ki yollar muhtelif, tereddütte kaldı. Gavs-ı Azam olan Şeyh-i Geylani radıyallahu anh'ın Fütuhul Gayb namındaki kitabı ile tefeül etti. Tefeülde şu çıktı: ente fî dâril hikmeti fatlub tabîben yudâvî kalbek. Acîbdir ki o vakit ben Darül Hikmetül İslamiye azası idim. Güya ehli İslam'ın yaralarını tedaviye çalışan bir hekim idim. Halbuki en ziyade hasta ben idim. Hasta evvela kendine bakmalı, sonra hastalara bakabilir. İşte Hazreti Şeyh bana der ki: sen kendin hastasın, kendine bir tabip ara. Ben dedim: sen tabibim ol. Tuttum, kendimi ona muhatap addederek, o kitabı bana hitap ediyor gibi okudum. Fakat kitabı çok şiddetliydi. Gururumu dehşetli kırıyordu. Nefsimde şiddetli ameliyat-ı cerrahiye yaptı. Dayanamadım, yarısına kadar kendimi ona muhatap ederek okudum. Bitirmeye tahammülüm kalmadı. O kitabı dolaba koydum. Fakat sonra ameliyat-ı şifakârâneden gelen acılar gitti, lezzet geldi. O birinci üstadımın kitabını tamam okudum ve çok istifade ettim. Ve onun virdini ve münacatını dinledim, çok istifaza ettim. Sonra İmam-ı Rabbani'nin mektubat kitabını gördüm, elime aldım. Halis bir tefeül ederek açtım. Acayiptendir ki, bütün mektubatında yalnız iki yerde Bediüzzaman lafzı var. O iki mektup bana birden açıldı. Pederimin ismi Mirza olduğundan, o mektupların başında, Mirza Bediüzzaman'a mektup diye yazılı olarak gördüm. Fesübhanallah dedim, bu bana hitap ediyor. O zaman eski Said'in bir lakabı Bediüzzaman'dı. Halbuki hicretin 300 senesinde Bediüzzaman-ı Hemedani'den başka o lakapla iştihar etmiş zatları bilmiyordum. Halbuki imamın zamanında dahi öyle bir adam vardı ki ona o iki mektubu yazmış. O zatın hali benim halime benziyormuş ki o iki mektubu kendi derdime deva buldum. Yalnız imam o mektuplarında tavsiye ettiği gibi çok mektuplarında musırrane şunu tavsiye ediyor. Tevhid-i kıble et. Yani birini üstad tut. Arkasından git, başkasıyla meşgul olma. Şu en mühim tavsiyesi, benim istidadıma ve ahval-i ruhiyeme muvafık gelmedi. Ne kadar düşündüm. Bunun arkasından mı, yoksa ötekinin mi, yoksa daha ötekinin mi arkasından gideyim? Tahayyürde kaldım. Her birinde ayrı ayrı cazibedar hasiyetler var. Biriyle iktifa edemiyordum. O tahayyürdeyken, Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle kalbime geldi ki, bu muhtelif turukların başı ve bu cedvellerin menbaı ve şu seyyarelerin güneşi, Kur'an-ı Hakîm'dir. Hakiki tevhid-i kıble bunda olur. Öyleyse, en âlâ mürşid de ve en mukaddes üstad da odur. Ona yapıştım, nakıs ve perişan istidadım, elbette layıkıyla o mürşid-i hakikinin âb-ı hayat hükmündeki feyzini mahsedip alamıyor. Fakat ehli kalp ve sahibi halin derecatına göre o feyzi, o âb-ı hayatı yine onun feyziyle gösterebiliriz. Demek Kur'an'dan gelen o sözler ve o nurlar yalnız akli mesaili ilmiye değil, belki kalbi, ruhi, hali mesaili imaniyedir ve pek yüksek ve kıymetdar ma'arif-i ilahiye hükmündedirler. Dördüncü nokta. Sahabelerden ve tabiîn ve tebe-i tabiîn'den en yüksek mertebeli velayet-i kübra sahibi olan zatlar, nefs-i Kur'an'dan bütün letaiflerinin hisselerini aldıklarından ve Kur'an onlar için hakiki ve kâfi bir mürşid olduğundan gösteriyor ki, her vakit Kur'an-ı Hakîm, hakikatları ifade ettiği gibi, velayet-i kübra feyizlerini dahi ehil olanlara ifaza eder. Evet, zahirden hakikata geçmek iki suretledir. Biri, tarikat berzahına girip, seyr-i sülûk ile kat-ı merâtib ederek hakikata geçmektir. İkinci suret, doğrudan doğruya, tarikat berzahına uğramadan, lütfu ilahi ile hakikata geçmektir ki, sahabeye ve tabiine has ve yüksek ve kısa tarik şudur. Demek, hakaike Kur'aniyeden tereşşüh eden nurlar ve o nurlara tercümanlık eden sözler, o hassaya malik olabilirler ve maliktirler. Beşinci nokta, beş cüz'î misal ile göstereceğiz ki, sözler talim-i hakaik ettikleri gibi, irşat vazifesini de görüyorlar. Birinci misal, ben kendim on değil, yüz değil, binler defa müteaddit tecrübatımla kanaatım gelmiş ki, sözler ve Kur'an'dan gelen nurlar, aklıma ders verdiği gibi, kalbime de iman hali telkin ediyor. Ruhuma iman zevki veriyor ve hakeza. Hatta dünyevi işlerimde keramet sahibi bir şeyhin bir müridi, nasıl şeyhinden hacatına dair medet ve himmet bekliyor, ben de Kur'an-ı Hakîm'in kerametli esrarından o hacatımı beklerken, ümit etmediğim ve ummadığım bir tarzda bana çok defa hasıl oluyor. Yalnız cüz'iyattan iki küçük misal. Biri, 16. mektupta izahı ve tafsili geçen, Süleyman isminde bir misafirime, katran ağacı başında koca bir ekmek harika bir tarzda gösterilmiş. İki gün ikimiz, o hediye-i gaybiden yedik. İkinci misal, gayet küçük ve latif, bugünlerde vakı olan meseleyi söyleyeceğim. Şöyle ki, fecirden evvel hatırıma geldi ki, bir zatın kalbine vesvese verecek bir tarzda tarafımdan sözler söylenilmişti. Keşke dedim, onu görseydim, kalbindeki dağdağıyı izale etseydim. Aynı dakikada, Nis'e gitmiş bir parça kitabım bana lazım idi. Keşke elime geçseydi dedim. Sabah namazından sonra oturdum, baktım aynı zat, o kitap parçası elinde olduğu halde içeri girdi. Ona dedim, senin elindeki nedir? Dedi, bilmiyorum. Kapının önünde Nis'ten gelmiş diye birisi bana verdi, ben de size getirdim. Fesübhanallah dedim, böyle bir vakitte bu adamın evinden çıkıp gelmesi ve şu sözün Nis'ten gelmesi hiç tesadüfe benzemiyor. Ve böyle bir adama şöyle bir parça kitabı aynı dakikada eline verip bana gönderen elbette Kur'an-ı Hakîm'in himmetidir diyerek elhamdülillah dedim. Benim en küçük, ehemmiyetsiz, hafî arzuyu kalbimi bilen birisi elbette bana merhamet ediyor, beni himaye ediyor. Öyle ise dünyanın minnetini 5 paraya almam. İkinci misal. Biraderzadem merhum Abdurrahman, 8 seneden beri benden ayrılıp, dünyanın gaflet ve evhamlarına bulaştığı halde, şahsıma karşı haddimden çok fazla hüsnü zannı varmış. Bende olmayan ve elimden gelmeyen himmeti istiyor ve medet bekliyordu. Kur'an-ı Hakîm'in himmeti imdadına yetişti. Haşre dair olan 10. sözü, vefatından 3 ay evvel eline yetiştirdi. O söz onu manevi kirlerinden ve evham ve gafletten temizlemekle beraber, adeta mertebe-i velayete çıkmış gibi vefatından evvel yazdığı mektubunda 3 zahir keramet izhar etmiş. 27. mektubun fıkraları içinde derc edilmiş, müracaat olunsun. 3. misal, Burdurlu Hasan Efendi isminde ehli kalp bir ahiret kardeşim ve talebem vardı. Bana karşı haddimden çok fazla hüsnü zan ederek, büyük bir veliden himmet beklemek gibi, biçare benden medet bekliyordu. Birdenbire, hiç münasebet yokken, 32. sözü Burdur köylerinde oturan birisine mütalaa etmek üzere verdim. Sonra Hasan Efendi hatırıma geldi, dedim, şayet Burdur'a gidersen, Hasan Efendi'ye ver, 5-6 gün mütalaa etsin. O adam gitmiş, doğrudan doğruya Hasan Efendi'ye vermiş. Hasan Efendi'nin eceli 30-40 gün kalmıştı. Gayet susamış bir adamın, Âb-ı Kevser gibi tatlı suya rast gelirken yapışması gibi, öyle de 32. söze yapışmış, mütemadiyen mütalaa yapa yapa ve tefeyyüz ede ede, hususan 3. mevkıfındaki Muhabbetullah bahsinde tamamiyle derdine deva bulmuş ve bir kutbu azamdan beklediği feyzi onda bulmuş, sağlam olarak camiye gitmiş, namaz kılmış, orada ruhunu Rahman'a teslim eylemiş, rahmetullahi aleyh. 4. misal, Hulusi Bey'in 27. mektuptaki fıkralarının şehadetiyle, en mühim ve müessir tarikat olan Nakşi tarikatından ziyade himmet ve medet, feyiz ve nuru, Esrar-ı Kur'aniye'nin tercümanı olan nurlu sözlerde bulmuştur. 5. misal, kardeşim Abdülmecid, biraderzadem Abdurrahman'ın rahmetullahi aleyh vefatı üzerine, ve daha sair elim ahvalat içinde bir perişaniyet hissetmişti. Hem elimden gelmeyen manevi himmet ve medet bekliyordu. Ben onunla muhabere etmiyordum. Birdenbire mühim birkaç sözü ona gönderdim. O da mütalaa ettikten sonra yazıyor ki, elhamdülillah kurtuldum, çıldıracaktım. Bu sözlerin her biri birer mürşid hükmüne geçti. Çendan bir mürşitten ayrıldım, fakat çok mürşitleri birden buldum, kurtuldum diye yazıyordu. Ben baktım ki, hakikaten Abdülmecid güzel bir mesleğe girip, o eski vaziyetlerinden kurtulmuş. Daha bu 5 misal gibi pek çok misaller var. Onlar gösteriyorlar ki, ulûm-u imaniye, hususan doğrudan doğruya ihtiyaca binaen ve yaralarına devaen Kur'an-ı Hakîm'in esrarından manevi ilaçlar alınsa ve tecrübe edilse, elbette o ulûm-u imaniye ve o edviye-i ruhaniye ihtiyacını hissedenlere ve ciddi ihlas ile istimal edenlere yeter, kâfi gelir. Onları satan ve gösteren eczacı ve dellal ne halde bulunursa bulunsun, adi olsun, müflis olsun, zengin olsun, makam sahibi olsun, hizmetkar olsun çok fark yoktur. Evet, güneş varken mumların ışığı altına girmeye ihtiyaç yok. Madem güneşi gösteriyorum, benden mum ışığı, bahusus bende bulunmazsa, istemek manasızdır, lüzumsuzdur. Belki onların bana dua ile, manevi yardım ile, hatta himmet ile muavenet etmeleri lazımdır. Ve ben onlardan istimdat etmem ve medet istemem benim hakkımdır. Onlar nurlardan aldıkları feyze kanaat etmek onların üstünde haktır. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin salaten tekunu leke rıdaen ve li hakkihi edaen ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. 28. mektubun 3. meselesinin tetinmesi olabilir, küçük ve hususi bir mektuptur. Ahiret kardeşlerim ve çalışkan talebelerim Hüsrev Efendi ve Refet Bey. Sözler namındaki Envar-ı Kur'aniye'de 3 keramet-i Kur'aniye'yi hissediyorduk. Sizler dahi gayret ve şevkinizle bir dördüncüsünü ilave ettirdiniz. Bildiğimiz 3 ise, birincisi, telifinde fevkalade suhulet ve sürattir. Hatta 5 parça olan 19. mektup, 2-3 günde ve her günde 3-4 saat zarfında mecmu 12 saat eder, kitapsız, dağda, bağda telif edildi. 30. söz, hastalıklı bir zamanda 5-6 saatte telif edildi. 28. söz olan cennet bahsi, 1 veya 2 saatte Süleyman'ın dere bahçesinde telif edildi. Ben ve Tevfik ile Süleyman, bu sürate hayrette kaldık ve hakeza. Telifinde bu keramet-i Kur'aniye olduğu gibi, İkincisi, yazmasında dahi fevkalade bir suhulet, bir iştiyak ve usanmamak var. Şu zamanda ruhlara, akıllara usanç veren çok esbab içinde, bu sözlerden biri çıkar, birden çok yerlerde kemal-i iştiyakla yazılmaya başlanıyor. Mühim meşgaleler içinde, onlar her şeye tercih ediliyor ve hakeza. Üçüncü keramet-i Kur'aniye, bunların okunması dahi usanç vermiyor. Hususan ihtiyaç hissedilse, okundukça zevk alınıyor, usanılmıyor. İşte siz dahi dördüncü bir keramet-i Kur'aniyeyi ispat ettiniz. Hüsrev gibi kendine tembel diyen ve 5 senedir sözleri işittiği halde yazmaya cidden tembellik edip başlamayan bir kardeşimiz, bir ayda 14 kitabı güzel ve dikkatli yazması, şüphesiz dördüncü bir keramet-i esrar-ı Kur'aniyedir. Hususan 33. mektup olan 33 pencerelerin kıymeti tamamen takdir edilmiş ki, gayet dikkatle ve güzel yazılmış. Evet, o risale, marifetullah ve iman-ı billah için en kuvvetli ve en parlak bir risaledir. Yalnız baştaki pencereler gayet icmal ve ihtisar ile gidilmiştir. Fakat gittikçe inkişaf eder, daha ziyade parlar. Zaten sair telifata muhalif olarak, ekser sözlerin başları mücmel başlar, gittikçe genişlenir, tenevvür eder.